Mustafa Kemal'in hayatını ve yaptıklarını anlattığımız ve bunları anlatırken Fahriye Şevki Atay'ın Çankaya'da kitabından örnekler verdiğimiz podcast'imize devam ediyoruz. Fahriye Şevki Atay'ın Mustafa Kemal'le ilgili görüşmeleri ve ona karşı onu nerede gördüğü, onunla ilgili anılarını anlattığı kısımlardan devam ediyoruz. Fahriye Şevki diyor ki, bir aralık ben 4. Ordu karargahındayken Suriye'ye geldim. Karargahta genç subaylardan öğrendiğimize göre kendisine Medine kumandanlığını teklif etmişler. O, bu teklifi kabul etmedikten başka oradaki kuvvetleri de Filistin cephesini çekmesini tavsiye etmiş. Doğru mudur, değil midir sonradan anlamak bile istemedim. Fakat genç karargah korumaylarının tam asker, işte hakiki asker diye aralarında konuştuklarını hatırlıyorum. Harbin askeri politikasının da, harpteki iç politikanın da aleyhindeymiş. Bunların hikayelerini kitabımda sırası gelince anlatacağım. İstanbul'a döndüğünde kendisini şık bir asker makferlanı ile Lebon şekerlemecesinden çıkarken görmüştüm. Bütün parlaklığı üstünde, benzerlerinden yalnız tabii olarak ayrı değil, isteyerek ve özenle ayrılış edinmek istediği de belliydi. İstanbul'da biraz daha bilgi edinmiştim. Ne Almancı, ne İngiliz veya Fransızcıydı. İttihatçılara sorarsanız lüzumundan fazla kendici idi. Gururlu ve tenkitçi olarak tanınmıştı. Sevilen veya sakınılan fakat bir türlü kayıtsız kalınmayan, gergin veya oku takmak gibi onun hırsını da iktidara yaklaştırmak tehlikeli sayılan bir adamdı. Harbin sonlarına doğru Ruşen Eşref'in Pangaltı taraflarındaki apartmanında bir fotoğrafını görmüştüm. Resimdeki paşa esvabı pek süslü ve resmiydi. Enli bir nişan kurdelasıyla, nemi ve dumanı üstünde ütüsüyle bu esvabı mercan yokuşundaki cam mekanlardan birine daha fazla yakıştırıyordum. Onu bir siper kılığında görmek istiyordum. Fotoğrafın altındaki uzun ithaf yazısı beyanname gibi bir şeydi. Bu yazı benim üzerimde Ruşen Eşref'e bir hatıra olmaktan fazla onun evine gelecek bütün gençlere bir seslenme etkisi bırakmıştım. Üslup, Namık Kemal zevkinde ve çeşnesindeydi. İttihadı tenkitlerini de bir türlü içimden atamadığım için bu resimde bağlayan çözen, inandıran şüphelendiren, çeken bırakan, sıcak mı soğuk mu insanın dokunacağı gelen bir şahsiyet esrarlığı bulmuştum. Doğrusu askerden de yorulmuştuk. Enver'in yerine bir adam aramıyorduk. Bizi Enver'den de, onun yerine geçeceklerden de kurtaracak, bir türlü tarif edemediğimiz bir memleket şartı arıyorduk. Üç harp, üçü de birbirinden beter harp. Vatanı parça parça eden üç harp. Destanlara eleman dedim işte. Her türlü kahramandan korkuyorduk. Fakat Birinci Dünya Savaşı bozgunundan sonra, denizden düşman donanması ve Yunan zırhlısı Averof, karadan Franche Desprey İstanbul'a girdiğinden, vatan ve sancak ayakları altına düştüğünden, padişahla vezirleri Afrika'daki kabile şeyhleri gibi aşağılaştıklarından beri Mustafa Kemal'e Pera Palas'ın alt kat salon penceresinde veya caddede rastladığım vakit acaba derdim. Yalnız bağlayıcılığı, çekiciliği ve inandırıcılığı kalmıştı. Ama ne yapacaktı? Nerede ve nasıl yapabilirdi? Ne vakit en uzaktan bile görsem, bir yerde toparlanmak bilmeyen o manevi çözülüş içinde, donuk, çağrışsız, fakat hiç iradesini kaybetmeyen bir bakışı vardı. O günlerdeki hayatını bana çok sonra Çankaya'nın eski köşkünde anlattı. Kitabın ilerleyen bölümlerinde okuyacaksınız. Sofya'ya dönüyoruz. Mustafa Kemal, Bulgaristan başkentine geldiği vakit, elçi Fethi Bey arkadaşı ya, nasıl olsa ev buluncaya kadar kendini misafir eder diye elçiyle eşyalarıyla gider. Valizlerini kapıda bırakarak yukarı çıkar. Fethi Bey henüz bekardır. Bir müddet konuştuktan sonra Fethi Bey, biraz şehri dolaşalım, hava da almış oluruz der. İnerler. Elçi kapı önündeki valizleri görünce, ne olacak bunlar diye sorması üzerine pek sıkılan Mustafa Kemal, otele götüreceğim der ve çıkarlar. Fethi Bey hasisti. Halbuki Mustafa Kemal Ankara'da Kuvayi Milliye Meclis Başkanı ve sonra Cumhurbaşkanı olunca Fethi Bey ne zaman gelse ailesiyle beraber kendi evinin bahçesindeki ufak köşkte yatırıp kaldırırdı. Mustafa Kemal, Sofya'da Fransızcasını ilerlettim. Hoca tuttu ve çalıştım. Pek çekici, iyi giyinen, dans eden, içen, eğlenen bir erkek güzeli de olduğu için toplantı yıldızları arasındaydım. Çok çeşitli zevkleri olduğu için fikir arkadaşları, olay ve eğlence arkadaşları birbirinden pek farklıydı. Ömrünün sonuna kadar da böyle kalmıştır. Bir değişmez hali toplantı havasına hakim olmuştu. Hırsı ve gururu şüphesiz hele içtiği vakitler kırıcı denecek kadar sert ve yalçındı. Ordu ve politikada kendinden üstün gördüğü yoktu. Doğrusu bu da doğruydu. Sofya'ya gidinceye kadar daima haklı çıkmıştım. Hiçbir huyu ve davranışı ittihatçı ölçüsüne göre değildi. O devirde yaşama ve onun zevklerini yaratan şeyler, kadın, içki, açık eğlence, dans, flört, hepsi ayrı ayrı günahtır. Hiç olmazsa gizli olmalıdır. Kimse görmemeli ve duymamalıdır. Mustafa Kemal'in huyu da gizliliği gurur ezici bulmasıydı. Ahlakın softaca da, halkça da anlaşılma ve zorlama sıkı ve baskısına karşıydı. İstanbul'da Madame Corin denen bir dulla ilişkileri olmuştur. Sofya'dan ona Fransızca mektuplar yazmıştır. Bu mektuplar aynı zamanda Fransızca egzersizleri sayılabilir. Birinde içini şöyle döker. Kış Sofya'da çetindir. Mevsimin başlıca eğlenceleri elçilikte geçirilen geceler. Meslektaşlar arasında küçük toplantılar, bazen de kağıt oyunları. Beni çok eğlendirmeyen ve hiç hoşuma gitmeyen bir hayat. Umarım ki senin eğlenceleri hiç eksik olmayan İstanbul'da daha hoş geçen bir hayatın var. Fakat mektup birdenbire parlayıverir. Benim ihtiraslarımın gerçekleşmesini vatanıma büyük faydaları dokunacak. Bana da yeterlikle yapabileceğim bir görevin canlı iç rahatlığını verecek büyük fikri başarmakta arıyorum. Bütün hayatımın prensibi bu olmuştur. Onu çok genç yaşında edindim ve son nefesime kadar ona bağlı kalacağım. Enver bir gün kendisine ne istiyorsun Kemal diye sorması üzerine büyük kuvvetlere kumanda etmek istiyorum demişti. Bu bayan Corin'in Harbiye Okulu karşısındaki evinde müzik toplantıları yapılırdı. İstanbul'un sanatçı veya batı eğitimli kimseleri bir araya gelirdi. Mustafa Kemal general olduktan sonra da savaş sırasında bu evin eğlencelerine katılmıştım. Birinci Dünya Savaşı'na yaklaşıyoruz. Almanya generali von Sanders'in başkanlığı altında Türkiye'ye bir askeri ıslahat heyeti gönderilmiştir. Çanakkale ve İstanbul boğazlarını nüfuzu altında tutan bir durumda olduğu için İngiltere, Rusya ve Fransa protesto etmişlerdi. Enver Almancıdır. Ona göre bu devlet yenilmez. Mustafa Kemal'e göre Türkiye için harbe girmemek bir ölüm kalım meselesidir. İngiltere, Fransa ve Rusya Türkiye'nin tarafsız kalmasını ister. Enver buna karşı Yunan topraklarından taviz ister. Yapamayız. Fakat sizin toprak bütünlüğünüzü garanti ederiz. Memleketinizdeki Alman demir yollarına da el koyunuz. Size bunu hak olarak tanırız derler. Enver, ordu benim emrimdedir. Benim istediğimden başka türlü olmaz direnişindedir. Meşrutiyet Türkiye'sinde iki çeşit emperyalizm ideolojisi baş göstermişti. Pan-İslamizm, pan-Turanizm. Enver, pan-İslamisttir. Halifenin fetvasını alınca bütün Müslümanları ayaklandırabileceğini sanmaktadır. Kaiser Wilhelm de bu hayale az çok bel bağlamıştır. Goben ve Breslau Alman savaş gemileri Çanakkale Boğazı'ndan geçerek İstanbul'a gelmişlerdir. Gemiler sözde bize satılmıştır. Ama amiral de, subaylar da, erler de Alman kalmıştır. Yalnız kasketlerini fesle değiştirmişlerdir. Harbe girersek doğu sınırımızda Rusya var. Denizden asker gönderemeyiz. Karadan yol yok. Demir yolunun son istasyonu Ankara. İngilizler Mısır'da Mezopotamya'ya asker çıkaracaklar. Bizim Bağdat demir yolu henüz ne Toros'u ne Amanos'ları aşmış değildir. Halep-Hicaz demir yolu dar hattır. Bu şartlar içinde savaşa girmek Nasıl olsa pek kısa zamanda Almanlar düşmanlarını yenecekler. Biz ufak tefek fedakarlığımızın büyük karşılıklarını toplayacağız diye düşünmektir. Yani Irak Savaşı'nda o dönemki Türkiye'nin o dönem yönetenlerin söylemiş olduğu bir koyup üç almayı gördüğünüz üzere daha 100 yıl öncesinde de Enver Paşa düşünmüştü. Bir koyup üç alacağız diye. Fakat ilerisini düşünmeden ya da büyük devletlerin yapacaklarını bilmeden atacağınız adımlar mutlaka size zarar olarak geri dönmekte. Devam ediyoruz. Sadrazamlığa kadar çıkan Talat Paşa, biz varlığımızı iki büyük devlet takımından birine bağlamakla koruyacağımız inancındaydık. Almanlar ittifaklarını alınca girdik. Şartları da yanlarında savaşmamız olduğu için harbi göze aldık der. Türkiye asker değil, bir sivil aydınında kolayca karar vereceği üzere kendisine saldırılmadıkça eline tüfek almaması gereken bir durumdaydı. Enver'in tek dayanağı Alman zaferiydi. Nitekim iki Alman harp gemisi Karadeniz'e çıkarak sadrazam ve nazırların da haberi olmaksızın Odessa'yı bombardıman etmiş, savaşı bir oldu bitti haline getirmiştir. İşte bir ülkenin yönetimi tek adama kaldığında ortaya çıkan sonuçları görüyorsunuz. Ne sadrazam yani başbakanın o dönemki haberi var, ne herhangi bir nazırın yani bakanın haberi var. Doğrudan doğruya tek kişinin bilgisi dahilinde sözde satın alınan Goben ve Bresto yani Yavuz ve Midilli gemileri Karadeniz'e çıkıyor. Karadeniz'de o zaman tabii Rusya'ya bağlı olan Odessa'yı bombardıman ediyor. Ve dolayısıyla Osmanlı İmparatorluğu bir oldu bittiğiyle savaşa girmiş oluyor. Savaşın sonucunda da Osmanlı İmparatorluğu artık ortadan kalkacaktır. Dolayısıyla şimdilerde Enver Paşa'yı pek bir övenler bu yapılanları, bu hataları da görmeli ve Enver Paşa'yı ondan sonra tekrar değerlendirmeliler. Devam edelim. Mustafa Kemal bu ara bir de kaza atlatmış. Bir gün kendisine ateşe militerlerinin bağlı olduğu dairenin başındaki Alman'dan bir tezkere gelir. Mustafa Kemal Sofya'da oturmalı, oradan bütün Balkan merkezlerindeki ateşe militerlik işlerine bakılmalıymış. Teklif saçmaydı. Sert bir cevap verdim. İstanbul'da oturayım, oradan bütün merkezlerdeki işlere bakayım diye. Halbuki o sırada orduyu pek sıkı bir disiplin altında tutmak ve Alman idaresine itaat ettirmek için en şiddetli tedbir almaya karar vermişlerdi. Daire başkanı ilk ağır cezayı Mustafa Kemal'e uygulamak istedi. Enver Paşa, ilk tecrübeyi Mustafa Kemal'de yapmayınız dedikten sonra Alman'ın yanındaki Osmanlı kurmayını çağırarak durum kötü olacaktı. Yaz böyle yapmasın demiş. Mustafa Kemal bu acı günlerdeki hatıralarını bana şöyle anlatmıştı. Ben Kaymakam Mustafa Kemal Sofya'da ateşe militer bulunuyordum. Harp çıktı. Alman askeri ıslahat başkanı Liman von Sanders'in Çanakkale'yi savunacak ordunun başına geçtiğini henüz bilmiyordum. Osmanlı ordusunda hemen seferberlik yapılması bile düşünce bir meseleyken devletin Karadeniz'de hala bugün bile nasıl geçmiş olduğunu öğrenemediğim bir olay üzerine harbe girilmiş olmasından şikayetçiydim. Bu şikayetlerim o vakit ne kadar manasız sayılmıştı. Çünkü ben yalnız şikayetçi olduğumu söylemiyordum. Alman'la beraber olanlar yenilecektir diyordum. Bakın, savaşa girerken de savaşın sonucunun ne olacağını Mustafa Kemal o tarihten gayet net olarak biliyor. Devam edelim. Bu sözlerimse gerçekten çok elverişsiz bir zamana rastlıyordum. Çünkü Alman kuvvetleri dev adımlarla Paris üzerine yürümekteydiler. Türkiye'yi bilerek veya bilmeyerek aldatmak için çenelerini işletenlerin doğru bir iş yapmak neşesiyle sarhoş oldukları günlerde bir Sofya ateşe militeri çıkmış, İstanbul'da bazı kimselere sayfalar dolusu tenkitler yapmakta, yanlış bir iş yapıldığını söylemektedir. Bu adam delinin biri değil de nedir? Buradan Mustafa Kemal'in bir özelliğini daha ortaya çıkarıyoruz. Doğru bildiğiniz bir konu olduğunda, haklı olduğunu düşündüğünüz bir konu olduğunda bundan kesinlikle geri adım atmayarak o anki durum sizin aleyhinize görünse bile doğru ve haklı bildiğiniz yolda devam etmeye, bunda ısrarcı olmaya gerek var. Devam edelim. Bir ara Talat ile İsmail Can Bulat Bulgarları harbe girmeye kandırmak için Sofya'ya gelmişler. Görüşmüşler. Mustafa Kemal'i yanlarını bile almamışlar. Dev gibi adımlarla ilerleyen Alman kuvvetleri sonunda Paris önünde takıldı kaldı. Bütün memleketin bence açık bir felakete atılmış olduğunu gördükten ve bütün Türk ordusunun bu felaketi her ne pahasına önlemek için kanını dökmeye hazırlanmasından başka çare kalmadığını anladıktan sonra benim hala Sofya'da kor diplomatik içinde rahat salon hayatı geçirmeme imkan olabilir miydi? Başkumandanlık vekilliğine başvurdum. Ordu içinde rütbeme uygun herhangi bir görev istedim. Başkumandan vekili tarafından çok nazik bir cevap geldi. Sizin için orduda daima bir görev vardır. Fakat Sofya Ataşe Militerliğinizde kalmanız çok önemli sayıldığı içindir ki sizi orada bırakıyoruz. Cevap verdim. Vatanımın savunması ile ilgili fiili görevlerden daha önemli bir görev olamaz. Arkadaşlarım savaş meydanlarında, ateş hatlarında bulunurken ben Sofya'da ateşe militerlik yapamam. Eğer birinci sınıf subay olmak değerinde değilsem, inancınız buysa lütfen açık söyleyin. Uzun müddet cevap gelmedi. O günlerde neler çektiğimi anlatamam. Gerekirse bir er gibi herhangi bir cepheye katılmaya karar vermiştim. Onun için Sofya'daki evimin eşyalarını Fethi Bey arkadaşımla anlaşarak elçiliğe taşıttım. Hemen hareket edebilmek üzere küçük bir bavul hazırladım. Artık evi de bırakmak üzereyken İsmail Hakkı imzalı bir telgraf aldım. İmzanın üstünde Harbiye Nazır Vekili yazılıydı. 19. Tümen Kumandanlığı'na tayin buyuruldunuz. Hemen İstanbul'a hareket ediniz. Ben bu telgrafı aldığım vakit Başkumandan Vekili Enver Paşa Sarıkamış Savaşı'nı yapıyordum. Levazımat-ı Umumiye Reisi İsmail Hakkı Paşa da bu işlerinde ona vekillik ediyordu. Sarıkamış, şimdi geldik Sarıkamış'a. Bakalım Sarıkamış hakkında ne diyor? Sarıkamış, 1. Dünya Harbi'nde Türkiye'nin uğradığı en kanlı bozgunlardan biridir. Alay, tümen, kolordu ve ordu kumandanlıklarından hiçbirini yapmadan başkumandanlığa çıkan Enver, Şark ordumuzun karkış içinde Kafkas toprakları içine atmış ve tabiri caizse eritmiştir. Ben bu kitapta asker tenkitçiden işleriyle ilgilenecek değilim. Fakat Sarıkamış bozgununun o vakit ordu içinde nasıl kötü tepkiler uyandırdığını hatırlarım. İleri sürülen tek özür şuydu. Harp bir bütündür. Hindenburg Rus ordusuyla çarpışırken Asya Rusyası'nda o cepheye giden kuvvetlerden bir kısmını üstümüze çekmek de bizim görevimizdi. Sonraları Sarıkamış Savaşı'na katılan bir hekimin günü gününe tuttuğu notları okumuştum. Bir Rus albayını esir almışız. Esir albay cepheye doğru giden üstsüz başsız zavallı askerlerimizi görünce "Yahu bunları soğuktan ölmeye götürüyorsunuz." diye acımış. Aynı gündemler arasında Enver Paşa'nın bir de gündelik emrini okumuştum. Aşağı yukarı, evet askerimizin giyecek, yiyecek ve malzeme eksikliklerini biliyorum. Ama onun yiğitliği ve manevi gücü bütün bu eksikliklerin yerine geçer. Burada bir iki söz söyleyelim. Enver Paşa diyor ki, askerin giyecek, yiyecek ve malzeme eksikliğini biliyorum ama onun yiğitliği ve manevi gücü bütün bu eksikliklerin yerine geçer. Doğrudur. Türk askeri cesurdur. Türk askeri yiğittir ve manevi gücü yüksektir. Ancak zaten hali hazırda senelerdir savaş içerisinde olan, Balkan savaşlarını yaşamış olan askeri böyle büyük bir şekilde, böyle bir büyük bir düşman karşısında yani Rus askeri karşısına götürürken ve kış şartlarında götürürken ve de özellikle Doğu Anadolu gibi bir bölgede götürürken ona yiyecek ve malzeme eksiklikleriyle beraber yola koymak herhalde aklı başında bir yöneticinin yapacağı bir şey değildir. Enver Paşa orada kesinlikle çok kötü bir karar almıştır ve tamamen bir hayale yol almıştır. Bunu da kendisinin sözlerinden yola çıkarak söylüyoruz. Ne diyor? Evet, askerimizin yiyecek ve malzeme eksikliklerini biliyorum. Ama onun yiğitliği ve manevi gücü bütün bu eksiklikleri yerine geçer. Manevi güç sizi soğuktan korumaz. Manevi güç sizi yağmurdan korumaz. Manevi güç sizi kardan korumaz. Bunlara karşı siz yiyecek vermek zorundasınız. Askeri doyurmak zorundasınız. Askerin malzemesini tam etmek zorundasınız. Ondan sonra askerden yiğitlik ve içindeki manevi gücü düşmanı ezmek için kullanmasını bekleyebilirsiniz. Fakat Enver Paşa'da bunlar maalesef söz konusu değildi. Neden değildi? Çünkü Enver Paşa paşalık görevine gelirken aşağıdan yukarıya doğru bir çıkış yapmamıştır. Yani belirli aşamalardan geçerek kumandanlık vazifesi almamıştır. Tabiri caizse tepeden inme bir kumandandır. Dolayısıyla askerlerin yaşadıklarını bilmesi mümkün değildir. Askerlerin hangi koşullar altında savaşa hazırlandıklarını bilmesi mümkün değildir. Onun için sadece emir ve bu emri yerine getirecek askerler vardır. Bu da bizim için, yani Türk askeri için Sarıkamış'ta çok büyük bir bozguna neden olmuştur. Kitaptan devam edelim. Yıllar sonra CHP Umum Katibi Saffet Arıkan'dan dinlemiştim. Kuvayi Milliye devrinde Ali Fuat Cebesoy Moskova'da büyükelçi iken yanında ateşe mi liderlik eden Arıkan bir ara Moskova'ya gelen Enver Paşa'ya "Paşa Hazretleri, biz Sarıkamış meselesini bir türlü kavrayamamıştık" demesi üzerine kısaca "Zaten açlıktan öleceklerdi. Cephede düşman öldürerek öldüler" cevabını vermiş. İşte burada da Enver Paşa'nın orada kanlarını vatan için döken asker hakkındaki düşüncesini çok net olarak görüyoruz. Tekrar okuyalım. Enver Paşa Moskova'ya geldiğinde Ali Fuat Cebesoy'la yanındaki Saffet Arıkan'la görüşürken Saffet Arıkan kendisine diyor ki "Paşa Hazretleri, biz Sarıkamış meselesini bir türlü kavrayamamıştık." Enver Paşa yanıt veriyor. "Zaten açlıktan öleceklerdi. Cephede düşmanı öldürerek öldüler." Enver Paşa bu askerin orada öleceğini biliyor zaten. Ve bunu da tamamen kendi hatası olan açlıktan dolayı olacağını biliyor. Bunun karşısında ne yapıyor? Askeri düşmanın üstüne sürüyor. Onları hem açlıktan hem soğuktan can vermelerini, şehit olmalarını sağlamış oluyor. Ne acı, ne acı. Bu bozgun Orta Anadolu'ya doğru bütün vatan kapılarını Rus ordularına açmıştım. Mustafa Kemal Sofya'dan İstanbul'a geldiği vakit Enver Paşa da Sarıkamış'tan dönmüştü. Önce kendisini görmek üzere makamına gittim. Biraz sonra Enver Paşa ile karşı karşıya bulunuyorduk. Enver biraz zayıflamış, rengi solmuş bir haldeydi. Söze ben başladım. "Biraz yoruldun" dedim. "Yo, o kadar değil" dedi. "Ne oldu?" "Çarpıştık, o kadar. Şimdiki durum nedir?" "Çok iyidir." Kendisini üzmek istemedim. Konuşmayı görevim üzerine çevirdim. "Teşekkür ederim. Beni numarası 19. olan tümene kumandan tayin etmişsiniz. Bu tümen nerededir?" "Ha evet. Belki bunun için Erkan-ı Harbiye yani kurmay heyeti ile görüşseniz daha iyi bilgi edinirsiniz." Enver'i çok yorgun ve kafası işlerinde görüyordum. Sözü uzatmadım. "Peki, o halde fazla rahatsız etmeyeyim" dedim. Başkumandanlık Erkan-ı Harbiye'sine gittim. Gerekenleri kendimi şöyle tanıtıyordum. 19. Tümen Kumandanı Mustafa Kemal. Hepsi şaşıyordu. Böyle bir tümenin var olduğundan haber olana rastlamadım. Sonunda bir akıllı dedi ki, "Belki böyle bir tümen Liman von Sanders'in ordusunda bulunmaktadır. Bir defa onu görseniz." Von Sanders'in kurmay başkanı Kazım Bey'in bürosuna giderek durumu anlattım. Kazım Bey, "Bizim dislokasyonumuzda böyle bir tümen yoktur. Fakat olabilir ki Gelibolu'da bulunan 3. kolordu yapmakta olduğunu bildiğimiz bazı yeni teşkilat arasında yeni bir tümen kurmaya tasarlamıştı. Bir defa oraya kadar gitseniz. Kazım Bey, bununla beraber hareketinizden önce sizi Kumandan Paşa'ya tanıtayım, dedi. Sofya Ateşe Militerliğinden geldiğimi de öğrenen Liman von Sanders Paşa beni büyük nezaketle kabul etti. Kibar bir tavırla, Bulgarlar hala harbe girmeyecekler midir, diye sordum. Benim gördüğüme göre henüz girmeyecekler. Niçin? Benim anladığıma göre Bulgarlar iki ihtimalden biri anlaşılmadan önce harbe girmezler. Biri, Almanya'nın başarı kazanabileceğini inandırıcı deliller görmedikçe, ikincisi, harp kendi topraklarına temas etmedikçe. Cevabım generali birdenbire öfkelendirdi. Sağ yumruğunu sıkarak ve yukarı kaldırarak önce güldü. Sonra, Bulgarların Alman başarısına güvenleri yok mu? Diye sordu. Soğukkanlı cevap verdim. Hayır, ekselans, dedim. Biraz daha öfkelenen Liman von Sanders Paşa, yüzü kıpkırmızı olarak, niçin, dedi. Bu soruyla ne demek istediğini anlayamamıştım. Yüzüne baktım. Açıkladım. Nasıl olur? Alman başarısına karşı güvensizlik. Nasıl olur bu? Öyle efendim, dedim. Yüzüme dikkatle baktım. Sizin fikriniz nedir? Cevap vermek mi, vermemek mi lazım geldiğinde bir an irkildim. Fakat havada bir kumandan durumunda bulunan ben ne duyguda olabilirdim? Bu işlerde kendi görüşümü çoktan gerekenlere yazmıştım. Aksine bir şey söyleyemezdim. Sofya'dan ayrılırken Harbiye Nazırı General Lyapchev'in de görüşünü öğrenmiştim. Türk vatanının boğazlarını savunma görevi almış bulunan Liman von Sanders'e ne diyebilirdim? Bir an vicdan yoklamasından sonra cevap verdim. Bulgar'ı düşündüklerinde haklı görüyorum. Hemen ayağa kalktı ve bana izin verdi. Bu arada Mustafa Kemal'in ciddiye almadığı bir teklif daha olmuştur. Enver Paşa bana Hindistan'a doğru sefer yapmak isteyip istemediğimi sordu. Emrime 3 alay vereceklerdi. İran'dan halkı ayaklandıra Hindistan'a kadar gidecektim. Ben o kadar kahraman değilim, dedim. Talat Paşa niçin bu görevi kabul etmediğimi sorduğu zaman da bize bir harita getirsinler, dedim. Durumu gösterdikten sonra da hem niçin 3 alay? Tek bir adam bile gönderin yeter. Nasıl olsa kendi kuvvetini kendi yapmaya mahkum değil midir? Bu fedailiği üstüne almalıydım. Eğer böyle bir şeye imkan olsaydı sizin emrinizi beklemezdim. Kendim gider, kuvvetler bulur, Hindistan'ı fetheder ve imparator olurdum, cevabını verdim. Bu hatırayı yazmaktaki maksadım Mustafa Kemal'le başa baş yarışa çıkanlardan Rauf Orbay ile bir karşılaştırma yapmak içindir. Rauf Orbay hatıralarında der ki, harp başlarında İstanbul'a döndüğüm vakit artık bütün işleri hakim durumda olduğu için hemen sezilen Enver Paşa'yı makamında ziyaret ettim. Rauf Bey dedi, ne yapalım işte böyle oldu, bu görev de bize düştü. Yoksa padişahın coğrafya durumu bakımından önemini düşünerek Afganistan'la ilişkiler kurmak ve Afgan ordusuna bir düzen vermek için Afgan emirini yollamak üzere olduğu heyetin başında bulunmayı daha fazla isterdim. O sonra gözlerimin içine bakarak düpedüz, sen gitmez misin, dedi. Afganistan denen yerin adından başka nesini biliyoruz paşam? Haritadaki yerini bile gözümüzün önüne getiremiyorum. Nereden, nasıl gidilir bilmiyorum. Amerika yolu ile mi gitsem acaba? Enver Paşa bu işe çok önem verdiğini gösterir bir tutumla bahis konusu Afganistan'ı İngiltere'ye karşı harbe girmeye hazırlamak. Siz merak etmeyin. Irak ve çevresi komandanın Cevat Paşa'ya gereken direktifler verilmiştir. Her şey hazırlanmıştır. Siz önce onu görün. Yeter. Bu işi asıl düşünenin Almanya İmparatoru olduğunu da öğrendim. Afganistan'a hem bir askeri heyet hem bir tabur askerle nasıl gidileceğini aklım ermiyordu. Ama görevi kabul ettim ve imparatorun adamı von Wasmus'la ve heyetle yola çıktık.